Ayrım 31, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 303. Michael önceden kararlaştırıldığı gibi Joe ile Louisiana pavyonunda buluştu. Aradan geçen yıllar içinde Joe'nun mizah duygusu pek değişmemişti. Fakat Joe aksine farklı görünüyordu. Michael onu son olarak 3 yıl kadar önce Las Vegas'ta birlikte Küba projesini hazırlarken görmüştü. Fark Joe'nun artık göz bandı takmıyor oluşu veya kafasındaki peruk ya da kırmızı Munsingwear tenis gömleği, ucuz lacivert kuru vaze ceketi ve tırtıklı lastik tabanlı papuçlarıyla moda olmayan bir yat kulübü üyesiymiş gibi görünmesi değildi. Duruşundaki gergin, alışılmadık halde. Joe akıllı, kendine güveni olan ukala bir adamdı ve o tür bir adamın gevşek beden diline sahipti. Şimdi ise Bourbon Caddesi taklidinin ortasında, Grand Central Park yolu ile Long Island Express yolu kavşağında adeta dikkat kesilmiş olarak durmaktaydı. Minyatür bir Mardi Gras töreni yapılmaktaydı. Zencilerin oluşturduğu bir bando ve çiğnenmiş kağıt görünümde devasa başlıklar takmış, acayip zombi yaratıklar da törene eşlik ediyordu. Joe para karşılığı kara kalemde turistlere ünlü isimlerin karikatürlerini yapan sanatçıların yanında duruyordu. Karikatürü istenen ünlüler arasında tabii ki Jimmy Shea ve ayrıca Louis Armstrong ile Beatles grubu vardı. Joe ile Michael orada tesadüfen karşılaşmış iki eski askerlik arkadaşıymış gibi yaptılar. Kısmen doğruydu. Birbirlerine sarılmaları Michael'a uzaktan da olsa eski dostunun garip duruşunun, taşıdığı bir silah veya dinleme cihazı yüzünden olup olmadığını kontrol etme fırsatı vermişti. Joe kendini Rita'ya ve Michael'ın ailesine Luca Dello'dan bile uzun bir İtalyan ismiyle tanıttı. "Rita, şu an ne tür bir işle uğraşıyorsun Joe?" diye sordu. Michael İtalyan adı duyunca hemen sonuçlar çıkardı diye düşündü. Karışmadı. Koyu renk gözlüğü yüzünden emin olmak zordu ama eğlence olsun diye konuşurmuş gibiydi. "Satış işindeyim," dedi Joe. "Ya sen?" Rita şakadan iğrenirmiş gibi yapıp "Ah," dedi, "güzel bir soru." Oyunu iptal edilmiş görünüyordu. Joe muzırlık olsun diye sormuş olsa dahi Rita altında kalmadı. "Düşünüyorum, belki bilemiyorum ama belki ünlü bir münzevi olurum." "Joe, yapabilirsen güzel iş," dedi. Michael tek koluyla Rita'ya sarıldı. Francesca'nın 6 yaşındaki oğlu Sonny, "Gözleriniz komik görünüyor Bay Joe," dedi. Francesca, "Sonny," dedi, "bu hiç hoş değil." "Önemli değil," dedi Joe. "Bu camdan yapılma el işi Almanya'dan geldi." Sonra çocuğun yanına eğilip cam gözüne vurdu. "Peki sahicisine ne oldu?" dedi Sonny. "Nazi kurşunuydu mı çıktı yerinden?" Francesca oğlana uyarıcı bir bakış fırlattı. "Joe, sorun değil," dedi. "Savaş sırasında oldu ama savaşırken olmadı. Londra'da bir barda otururken bomba düştü. Çok yakına düşmemişti. Ama benim yanında durduğum camı kıracak kadar yakındı yine de."
"Onu çıkarabiliyor musunuz?" dedi Sonny.
Francesca yeniden "Sonny," dedi. Connie'nin büyük oğlu Victor, "Hey, içinde kamera var mı?" diye sordu. "Bir çizgi romanda görmüştüm öylesini." "İsterdim evlat," dedi Joe. "Uzun süre göz bandı taktım. Amerika'da yapılan gözler plastik. Bugünlerde yapılan her şey gibi. Ama Almanya'da hala zanaatkar aileler bulunabiliyor."
Sonny heyecanla, "Yani korsanlarınki gibi göz bandı mı?" dedi. Ve annesi bir daha azarladı. Öbür iki oğlan güldüler.
"Evet," dedi Joe. "Bay Joe, köylü korsan."
"Gördünüz mü?" dedi Sonny. "Peki papağanınız da var mıydı Bay Joe?"
Rita ışıldayarak Michael'ın yanağına bir öpücük kondurdu. Çocuklardan fazla eğlendiği kesindi. Rita da zarar görmüş bir çocuktu ve bunda Michael'ı çeken bir yan vardı. "Joe, papağanım olsun isterdim," dedi. "Ama annem izin vermedi." "Haklıydı da. Bir arkadaşımın papağanı vardı ve hem çok kötü kokuyordu hem de parmağını ısırmıştı." "Bay Joe ve ben gidip biraz eski günleri yad etmek istiyoruz," dedi Michael. "Bir kafede oturacağız. Sıkıcı eski savaş hikayelerimizi anacağız." Connie'ye para verdi ve herkesin daha sonra Vatikan pavyonunda daha önce Vatikan'dan hiç çıkmamış olan Michelangelo'nun Pietasını görmek üzere toplanması için gerekli düzenlemeleri yaptı. Karşılıklı birkaç iyilik sayesinde getirtilen eser fuardaki en uzun kuyrukları oluşturmaktaydı. "Harika bir aile," dedi Joe. "Yeraltı evini görmeye de götürmelisin onları." Komik dedi Michael. Bir açık hava kafesinde oturmuş kahvelerini yudumluyorlardı.
Bütün ciddiyetimle söyledim. Gerçek bir ev dedi Joe. Yerin altına inşa edilmiş, her şeyi tamam. Ruslar bombayı atarsa orada olmak nimet sayılır.
Biliyorum dedi Michael. Adamlarından bazıları da teorik olarak inşaata yardım etmişti. Joe'nun hoşuna gidecek bir ironiydi bu da, yer altında yaşamaktan söz etmişken.
Kendi çocuklarını da getireceğini söylememiş miydin dedi Joe. Onları da görürüm diye seviniyordum.
Anthony'nin beyzbol maçı varmış, Mary'nin de başka bir şeyi, gelemediler. Bu bir yalandı. Son dakikada Anthony gelmeyi reddetmişti. Kay de Mary'yi trenle tek başına göndermezdi ve Michael'ın da uçakla gidip onu alacak vakti yoktu.
İyiler ama değil mi?
Gayet iyiler dedi Michael. Joe da kırık bir taraf olduğunu hissediyordu. Dik duruşu durumu kurtarmak içindi. O da Joe'nun ailesini sordu ama aldığı cevaplarda acısını açıklayacak bir şey yoktu.
Joe ya Rita dedi, iyi gidiyor mu?
Michael elinde olmadan gülümsedi. Şanslı bir adamım dedi.
Öylesin sahiden dedi Joe. Senin gibi düşkün bir çocuk büyüyüp böyle bir kız bulmuş.
Michael kahveyi iterek ne var bunun içinde diye sordu.
Hindiba.
Salatalara konan hindiba mı? İyidir dedi Joe.
Yanına al o zaman, hadi gidelim.
Michael ayağa kalktı ve yapay Bourbon caddesine doğru yürümeye başladı. Joe ona yetişmek için hızlandı.
Bu arada papağan hikayesi doğruydu dedi. Arkadaşım bir gün bizim bildik Silvio Pasonno'ydu. Ertesi gün hayatının geri kalanı boyunca 9 parmaklı silly haline geldi. Dipnot silly ahmak demek.
9 parmak silly mi?
Michael yine elinde olmadan güldü.
Kızılderili şef adı gibi. Ulu şef 9 parmaklı ahmak. Böyle bir hikaye nasıl doğru olabilir?
Joe'nun kaçamak tebessümü, kendisini açıkça yiyip bitiren bir şey varken dostunu eğlendirmekten aldığı zevk en çok Fredo'yu hatırlatıyordu. Yine de hala tamamen gevşemiş değildi. Gerçek hikayeler böyle olur dedi Joe, aptalca. Sıcak, biradan sarhoş olup hava saldırısı esnasında adını bile bilmediğim bir barda cama fazla yakın durarak adını hiç öğrenmediğim soluk önemsiz bir kadını öpmek yerine Nazi'nin biri gözümü oysaydı veya uçağımı düşman atlarının gerisine düşürmüş olsaydım daha güzel bir hikaye olurdu.
Kadına İsmaila diyelim. Bir sonraki yaşamımda her konuda yalan söyleyeceğim, beşikten mezara kadar.
Çikolatalı şeker satan bir dükkanı geçtiler ve New York Eyalet Pavyonu'ndan Unisphere'e yöneldiler.
Başka bir doğru hikaye anlat bana dedi Michael.
Hangisini? New Orleans'ı mı? Seks filmlerini mi? Yoksa senin kayıp paketi mi?
İstediğin sırayla.
Biliyorum bugünlerde herkes eleştirmen kesildi. Ama bana yolladığın makaraya bakarak filmlerde ışıklandırmanın kötü olduğunu ve olay örgüsünün zayıf olduğu söylenebilir. Yine de galiba konuyu buraya getirmem gerekiyor ha. Olay örgüsünü güçlendirmeye.
Güçlendir bakalım dedi Michael.
Yapamam ki. Ben sonlara bayılırım ama anlamları açıklayamam.
Birkaç hafta önce hakkında bir şeyler okuduğum kişi dostundu değil mi?
Şey yönetiminin en son Küba fiyaskosuna gönderme yapıyordu. Bir CIA görevlisi günah keçisi ilan edilmişti.
Dost muyduk, hala dost muyuz bilemem dedi Joe. Kelimeyi ne anlamda kullandığına bakar. Sadece iyi bir adamdı. Yani iyi bir adam diyebilirim. Halkın onun hakkında duyduğu olumsuz bilgilerin sebebi Danny Shea'ya yalancı demiş olması. Televizyonda, alenen. Bu yapılacak en yanlış şeydi ama söylediği yanlış değildi. Başsavcı onu o denizaltı saldırısını hesaba katmamakla suçladı. Ama neyiz ki biz, donanma mı? Bizim denizaltımız yok. Doğru dürüst bir yetkili olmadan düzinelercesine aynı anda yerleştirecek stratejik planımız da yok elbette. Bu adam öyle tedbirsiz hareket edecek biri değildir. Ama olup bitenleri düşünecek olursam bu bile mümkün olabilir. Yine de Danny Boy onu kendi kılıcının üstüne düşürdü ve gazetelerde bunu olduğu gibi yuttu.
Ve yine de...
Doğru ve yine de adım atmak zorundayız. Topunu birden bürodan yollamak isterdim ama iyi bir yolunu bulamıyoruz. Senin gündeminde ilerleme sağlayacak hiçbir ajanı işine gönderemiyorum. Asla deme ama bir süre için ben Bay kitabına göre iş yapan olmak zorundayım. usule aykırı hiçbir şeye elimi süremem. İnsanlar istifa etmeye veya bundan da beter kaderlere mecbur bırakılıyor, inanamazsın. Benim yaşımda, bizim yaşımızda adamlar, ki bunlar savaşa katılmış, işe o yolla başlamış kişiler. Böyle bizim gibi çok var, kimine göre de çok fazla var. Hayatımda gördüğüm en iyi saha ajanını o akıllı adamlar nereye tıktı biliyor musun? Bir müzik akademisinde yardımcı dekan oldu. Personel işlerine bakması gerekiyor. Bilmiyorum, ajan olma potansiyeli bulunan fagotçulara bakacak herhalde. Masa başında ölürüm, bu kadarını söyleyebilirim. Ve bir masanın başına uçurulmamak için en küçük bir aksaklıktan bile uzak durmak zorundayım. O yüzden bu iş için benden iyisini bulman gerektiğini düşünüyorum. Sendikalardaki adamlarından, diğer politikacılardan. Bilmiyorum, sana işini öğretecek değilim, özür dilerim. Michael omzunun üzerinden baktı. Hala oradalar dedi Joe. Pardon, seninkiler, şu adamlar, Sıska ve Tombik. Biliyorum, gerçi tek bilmen gereken onların aynı zamanda benimkiler olduğu. Biliyorum. Tabii ki dedi Joe, şaka yapıyordum. Michael pekala dedi, New Orleans ve paket. New Orleans, Tanrı'nın güzel anası dedi Joe derin bir soluk bırakarak. New Orleans, New Orleans işi karmaşık. Aydınlat beni. Joe bir süre düşündü. Şu ana kadar Tramontiler komisyonun kurallarına uyarmış gibiydi. Ama Michael Corleone hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyordu. Elbette Carlo Tramonti'nin teklifi hakkında Luca Dello'ya bir şey söylememişti. Fakat Tramontilerin de suikast projesinde CIA ile işbirliği yaptığını bildiği için Joe'dan Tramontilerin hali hazırda Joe'nun çalıştığı birileriyle ilişkisi olup olmadığına bakmasını istemişti. Sonunda Joe, New Orleans Amerika değil dedi. Bazı bakımlardan New York'ta öyle. Philadelphia gibi yerler Amerika. Joe Güney Philadelphia'da büyümüştü ama kişiliğinin büyük kısmı oradan ayrıldıktan sonra oluşmuştu. Michael bunun teşkilatta onca Yale mezunu ile birlikte çalışmaktan kaynaklandığını tahmin ediyordu. Cleveland, Detroit, Chicago, hatta LA ve Las Vegas, özellikle de bunlar anlıyor musun? Sıcak, yapay ve o kadar parlak ki ne tarafa dönsen içinde kendi yansımanı görebiliyorsun. Tam burası dedi Joe eliyle geniş bir yay çizerek dünya fuarını üstü düzeltilmiş mezbereliğin üzerinde gelecekçilik akımını yansıtan mimarisini çevre yollarıyla ve yoncalarla kuşatılmış girişi ücretli epik mağrurluğu gösterdi. Kesinlikle Amerika ama New York'un geri kalanı New York. Kendisine has bir şey ve New Orleans'da New Orleans ve Miami'de giderek Miami olma yolunda. Joe Miami'de oturuyordu. Michael'ın anlayabildiği kadarıyla orada görevli ajandı. Michael başını salladı. New York kendine has bir şey ha Joe, lütfen. Bir sürü turist brownie'leriyle Unisphere'ın fotoğrafını çekiyordu ve resmi anında veren instamatik makinelerinin kadrajında Michael Corleone ile fırça saçlı bir adam da çıkmaktaydı. Turistlerin arasında şort giymiş bir FBI fotoğrafçısının da olduğunu duymak Michael'ı şaşırtmazdı. Yanında da aile rolünü oynamak üzere tutulmuş sendikasız aktörler olurdu. Öyle demek istemiyorum dedi Joe. Yani New York ayrı bir vaka. Sizler dünyanın geri kalanını da kahrolası kır kulübünüz olarak görüyorsunuz. New Orleans bir adaya kurulmamış ve bir üstünlük iddiası yok. Ama aynı zamanda orası... Seni ömrünün yarısından uzun bir süredir tanıyorum Joe dedi Michael. Aziz bir dostsun ve seni ailemden ayrı tutabileceğimi sanmıyorum. Bu tür analizlere de meraklı olduğunu biliyorum ama kes artık hiç avamda değilim. Joe anlamlı bir ifadeyle Michael'a baktı. Michael da gözlerini ona dikti ve sonra gönülsüzce teslim olurcasına başını salladı. Ona iyilik yapan Joe'ydu. Belki de şöyle anlatsam daha iyi olacak dedi Joe. Hani yeğenin üniversite takımında futbol oynuyordu ve tribünlerde elinde not panosu, kronometresi olan bir sürü adam görmüştün. Bunlardan bazılarının bahisçiler için, bazılarının profesyonel takımlar için, kiminin diğer okullar için keşif yaptığını, geri kalan bir sürüsünün de bir boka yaramaz numaracılar olduğunu biliyordun. Tanrı bilir belki de bazıları sırf hayatlarına bir anlam kattığına inandığı için yapıyordu bunu. Birkaç tanesi de kendi kendilerini bir takım profesyonel takımların adamı sanan kaçıklardı. Özenle yazdıkları raporları her hafta hiç sektirmeden Eagles'a veya Giants'a ya da bilmem neye gönderiyorlardı. O takımlar da bunları arayıp bu işi kesmelerini söylemeye bile zahmet etmiyordu. Hatta işi biraz kurcalasan birkaç tanesinin gerçek olduğunu anlayabilirdi. Ama tam olarak kimin kim olduğunu asla çıkaramazdı. Mesela bazı profesyonel takım casusları aynı zamanda bahisçilere de iş yapıyor olabilirdi. Çünkü başarılı yalancılar, yalan söylediklerini bile bilmeyen yalancılar da olabilirdi içlerinde. Anlıyorsun beni değil mi Mike? Sana New Orleans'ı anlatmaya çalışıyorum.
Ne sen ne de teşkilatından kimse oradaki dostlarımdan biriyle iş yapmıyor, bu doğru mu?
Yüce İsa, sen beni dinliyor musun? New Orleans rengarenk bir yer ama bütün renkler gri.
Yürürken Michael ellerini arkada kavuşturmuştu. Usta yalancıların bile yalan söylediğini anlama konusunda garip bir yeteneği vardı. Ve Joe'nun doğruyu söylediğini hissediyordu. Oranın atmosferi ve sürdürülen istihbarat işleri yüzünden Joe neler olup bittiğini bilmiyordu.
Hayatta belli bir noktada, dedi Joe, insan beceri ve deneyimin işe yaramayacağını kabul etmek zorunda kalıyor. Bazen önemli olan sadece onların onlar olması, senin de sen olman. Hepsi bu. Sana bunu söylemem gerekmez. Sen şu Ivy League'i siklerinden birinde okudun. Bunu biraz fazla yüksek söylediği için gelip geçenlerden dönüp onlara bakanlar oldu. Hatta Porto Rikolu bir kadın kızı duymasın diye çocuğun kulaklarını kapadı.
Bu tür şeyler insanların dikkatini çekiyordu. Michael Joe'nun dirseğini tuttu ve onu Kodak sergisinin olduğu yere doğru çekiştirdi. 120 metre uzunluğundaki çıkma çimentodan yapıldığı halde bir şekilde yerden birkaç adım yüksekte duruyordu. Tepesindeki döner beşgenin her bir yüzeyinde 4 katlı bir apartman yüksekliğinde birer fotoğraf vardı. Bunlar dünyanın en büyük 5 tane renkli fotoğrafıydı. Onlara bakan yüzdeki bir Japon savaşçısının fotoğrafına benziyordu.
Her şey değişti, dedi Joe. Ben her lazım olduğunda derinlemesine araştırma yapacak uygun adamlarla 66 sayfalık raporlar hazırlayacak konumda değilim. Ya da toz toprak yatışmadan önce ikinci bir tahmin yürütecek konumda. Üzerinde çalıştığımız o plan seninkilerle benimkilerin çalıştığı akıllı adamlardan gelmişti. Onlar böyle düşünüyor. Büyük adam teorisine sığınıyorlar. Çünkü Yale'da öğrendikleri şey bu ve kendilerini de öyle görüyorlar. Her biri büyük, vazgeçilmez birer adam sanıyor kendini.
Planın sakıncaları vardı, dedi Michael. Tam bir yalan da sayılmazdı. Planın kendisi delilikti. Michael başarısızlığa uğramasını ummuştu. O başarısızlığın küllerinden Geraci'yi haklayacak bir şey çıkmasını bekliyordu. Ve para... Eğer her şeye rağmen plan işleseydi o zaman da Corleone'ler kumarhanelerini geri almış olacaklardı. Kazan kazan. Ne de olsa, dedi Michael, eski bir deyiş vardır. Yılanı öldürmek istiyorsan kafasını koparmalısın, kuyruğunu değil.
Hiç duymamıştım. Ben de senin gibi şehir çocuğuyum. Yılan öldürme konusunda benim de bildiğim bir iki bok var. Ama alt kısmı da doğrasan sonuca ulaşabileceğin üstüne... Fakat benim görüşüm neden tek bir yılana odaklanalım şeklinde. Her zaman bir tane daha vardır. Neden bataklığı kurutmayalım? Yaşam alanını dağıtmayalım.
O yaşam ortamında başka canlılar da var ama, öyle değil mi?
Kuleden kocaman hüzünlü bir palyaço onlara bakıyordu. Çatıya çıkmak için yürüyen merdivene bindiler.
Yukarı doğru giderken Joe Michael'ın kulağına yaklaştı. Fısıltıdan az yüksek bir sesle, tek yapmamız gereken, dedi, tüm adayı saracak bir gerilla savaşını tırmandırmaktı. Senin adamlarını da işe katsak ateş ve patlayıcı kullanma becerilerini kanıtlayabilirlerdi. Şeker kamışı tarlalarını, tütün tarlalarını yak, bakır madenlerini havaya uçur, sonra hepsini televizyona çek. Bir takım öfkeli gusanolar da kameralarla oynasın. Dünya buna dayanamazdı. Televizyonda öyle görüneceği için ayaklanmanın daha büyük olduğunu sanırlardı. Sonra da bim bam bom, her şey biterdi. Siz beyler işlerinize dönerdiniz ve ben de bir sonraki maceraya doğru yola koyulurdum. Herkes mutlu olurdu. Ama şimdi bu durumdayız.
Yukarısı çeşmelerle, eğimli kaldırımlarla, çatı bahçeleriyle doluydu ve fotoğraf çektirilecek fonlar net bir şekilde belirtilmişti.
Tabelalarda fotoğraf noktası yazıyordu, kule bir uçtaydı. Öbür uca ise ay yüzeyini anımsatan 6 metrelik çimento dikitler yapılmıştı. Ay yüzeyine doğru yürüdüler.
Bütün bunların New Orleans'a ne ilgisi var Joe?
New Orleans'a mı?
Kaşlarını çatmıştı. Hiçbir ilgisi yok. Çok ilgisi var. Her şey birbirine bağlı Mike. Lanet olsun.
Joe durup bir sigara yaktı. Michael'ı da tuttu ama o istemedi.
Pekala dedi Michael. Kayıp paketten ne haber?
Joe sigara paketiyle çakmağını yerine koydu ve yürümeye devam ettiler.
Buna zaten cevap verdim.
Bir daha söyle. Verdiysen bile ben duymadım.
Joe sigarasından derin bir nefes çekti.
Sana ne diyeceğimi bilmiyorum dedi Luca Dello. Dişleri sıkılmış, yüzü kızarmıştı. Çünkü henüz bana da bir şey söylenmedi.
Michael kolunu eski dostuna sardı ve ay yüzeyine doğru yürümeye devam ettiler. Sonunda Michael açık konuşacağım dedi. Vahşi kaz avının durması gerekiyor.
Ben de açık konuştum, dinlemiyorsun beni. Ne demek istediğimi anlamıyorsun. Bundan daha açık anlatabileceğimi sanmıyorum.
Dene dedi Michael.
Michael şimdi durduğu yerden aşağıdaki meditasyon bahçesini ve onun hemen ilerisindeki Fun Week Express yolunu görebiliyordu. Korumaları çatının köşelerinde pozisyon almışlardı.
Basit cevap bilmiyoruz. Basit cevap, ne ben ne de bildiğim kadarıyla başka bir ajan. Senin çocuğu Sicilya'daki o birkaç günden sonra görmedik. Gerçekler bunlar. Bunun anlamı ölmüş olabilir. Kendi eliyle, doğal sebeplerden veya senin yüzünden. Benim kişisel görüşüm adada saklanacağı güzel bir yer bulmuş olması yönünde. O zaman da o yeri sen benden iyi tahmin edersin. Kaynakların ve bağlantıların benimkilerden iyi. Üstelik sen o kültürü, hatta bölgeyi biliyorsun. Tarihi açıdan konuşacak olursak, insanların Sicilya'yı saklanmak için mükemmel bir yer olarak gördüğünü biliyoruz. Karısı yanında mı? Bilmiyoruz. Öyle olduğunu gösteren bazı kanıtlar var. Ama aslında onun da nerede olduğunu bilmiyoruz. Doğrudan söyle derken duymak istediklerim bunlar mıydı?
31. ayrımın sonu. Sayfa 312.